Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün 75. programımızla Kırk Ambar programını nihayete erdirmiş olacağız. Hocam, İlk programımızı 27 Eylül 2013'te yapmıştık. Bugün artık son programımızı inşallah yapacağız ve 75. Programımız olacak bu. Yaklaşık 75 haftadır, bazı haftalar ara verdik ama 75 haftadır süren Kırk Ambar programını bugün inşallah nihayete erdireceğiz. Kırk Ambar güzel bir niyetle ortaya çıkmıştı kıymetli dinleyicilerimiz. Malumunuz Cemil Meriç'in Kırk Ambar adlı iki cilt halindeki eserine atfen bu ismi koymuştuk. Hocam aslında Ahmet Mithat Efendi'nin 1844 ve 1913 yılları arasında yaşamış gazeteci, romancı, tiyatro yazarı Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı bir derginin adı Kırk Ambar. 1873'te çıkarmaya başlıyor. Tabii Cemil Meriç'in o iki ciltlik eseri de gerçekten önemli. Rumuzul Edep ve Lehçetül Hakayık adını taşıyor. Yani her cilt o isimle yayınladı, biliyorsunuz. Orada da ilk cildinde işte edebiyat nedir'den klasik deyince ne anlıyoruz'a kadar birçok sorunun sorulduğu, batılı romancıların tahkik edildiği, tetkik edildiği bir ilk cilt var. İkinci ciltte de Hakikatlerin Dili Altında, Lehçetül Hakayık adı altında, liberalizmden kapitülasyonlara, sömürgecilikten kadın ruhuna, kader muammasından Ali Şeriati'ye, İdeoloji kavgalarından belli başlı çağımızın belli başlı problemlerine kadar birçok konu ele alınıyordu Kırk Ambar kitaplarında. Biz de biraz bu muhtevaya da öykündük aslında. Bizi düzenli olarak dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır programlarımızın ilk bölümünde. Biz de özellikle Kırk Ambar'ın o ikinci cildinde yer alan birçok konuyu ele aldık. Burada konuştuk sizinle. Sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştık. Kırk Ambar'ın özellikle son haftalarında da biraz aktüel konulara da yer ayırmaya çalıştık. Bu ülkenin gündemini meşgul eden bazı siyasi gelişmeler başta olmak üzere farklı konuları ele aldık. Zaman zaman burada kadına şiddet meselesini de konuştuk. Bir takım kamuoyu araştırmalarını da gündeme aldık. Bu 75. program güzel bir birliktelik oldu sizinle. Ben size şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah yenilenip yeni projelerle radyomuzun yeni yayın döneminde, ki Eylül ayı itibarıyla yeni bir yayın dönemi başlayacak. İnşallah orada farklı bir program formatıyla yine dinleyicilerimizle buluşmayı arzu ediyoruz hocam. Bunu baştan söyleyelim. Belki sonunda bu vedayı yapmamız gerekiyordu ama bizimki biraz başlangıçta böyle bir veda oldu. Hocam, gerçekten toplumsal olayları anlama hususunda sosyolojik bakış açısı, sosyolojinin sunduğu metotlar her ne kadar zaman zaman bir eleştiriye, tenkide de tabi tutulsa, çünkü sosyoloji ilmi gerçekten hani bizde biraz şey bir ilim, yani böyle hala şüpheyle yaklaşılan, usulleri metotlar açısından batıdan ithal, dolayısıyla yani bizim toplumumuzu çözümleme, anlama hususunda hala sunduğu ipuçlarının, yönteminin, usulünün şüpheyle karşılandığı bir bilim dalı. Ama biz bunu bizleştirmeyi de burada bildik. Size teşekkür ediyorum. Gerçekten milli bir sosyoloji usulü de burada geliştirdiniz. Bizim perspektifimizden de meselelere baktınız. Bu manada şöyle geçmişte konuştuklarımızı da bir hatırlarsak, hafızamızı bir yoklarsak, biz ne yapmaya çalıştık? Gerçekten hani usulümüz neydi? Ve bu meseleleri anlama hususunda genel olarak bundan sonrası için de neye dikkat etmek gerekiyor hocam? Yani evet, biz birazdan Türkiye'de yeni yapılan milletvekili seçimlerinde konuşacağız. Bazen böyle biz komplolar üzerinden konuşmayı, evet, bir takım tuzaklar üzerinden konuşmayı, olayların gerçek nedenleri ve sonuçlarına değinmeden komplolar üzerinden konuşmayı da seven bir milletiz. Evet. O yüzden böyle bir düşünce usulü, metodu da geliştiremiyoruz. Yani genel olarak olaylara yaklaşırken, değerlendirirken neye dikkat etmek gerekiyor? Nasıl bir usulle dikkat etmek, evet, gerekiyor? Ve bu manada sosyolojik bakış nedir? Bunu biraz konuşalım istiyorum, evet, hocam, bu, evet, son programımızda. Belki ikinci bölümde de seçimleri son bir değerlendiririz veda etmeden, evet, önce. Buyurun hocam.
Yani benim için de güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ben de daha önce televizyon programında yer aldım, program yaptım. Fakat ilk defa bir radyo programı içinde yer aldım. Kendi sosyoloji müktesebatımı kullanarak, ondan ilham alarak günümüzün meselelerine yorum getirmeye çalıştım. Bu açıdan iyi bir imkan bana sunuldu burada. Dolayısıyla ben de Erkam Radyosu'nun genel yayın yönetmeni, yayın kurulu başkanı ve katkısı olan herkes ve size özellikle sorularınız, düşünmeyi sağlayan, düşünmeyi açmaya yardım eden sorularınız için de, katkılarınız için de, zaman zaman yaptığınız minik araştırmalarınız nedeniyle size çok teşekkür ediyorum. Bu program 40 ambar dedi. 40 ambar hakikaten biraz önce dediğiniz gibi yani bizim Doğu geleneğinde kullanılan bir imge, bir metafor. Bir defa bir çeşitliliği anlatıyor yani 40 ambar.
Evet.
İşte içinde çeşitli hasılatların yer aldığı bir şey. Evet. Yani bütün bir yaz boyunca insanlar tarlada, bağda, bahçede çalışmışlar. Buğday ekmişler, üzüm ekmişler, kurutmuşlar, toparlamışlar, hasatı elde etmişler. Bunları sonra ambara koymuşlar. Dolayısıyla bir
her şey var içinde
o ambarın. Var içinde, o ambarın içinde bunu yansıtıyor. Çocukluğumda da hatırlıyorum, bizim ambar vardı böyle tahtadan yapılmış.
Evet, dedik, evet, bizde de vardı.
Bölümleri vardı, içinde işte arpa
var. Yukarı kaldırılan kapakları vardı.
Değil mi? Evet, evet. Yani onunla beraber düşünürsek bu daha iyi anlaşılıyor. Entelektüel dünya, bilgi dünyası, kültür dünyası da böyle bir şey. İçinde sosyoloji var, siyaset var, edebiyat var, felsefe var. Bunların her birisi o ambar dediğimiz yapı içinde bir bölüm olarak yer alıyor. Ama yani düşünen insan da bir yönüyle hasat biçen bir insandır. O hasattan elde ettiklerini ambara koyuyor ve daha sonra ihtiyaç duydukça ondan kullanıyor. Ondan yararlanıyor, bunu toplumla paylaşıyor. Böyle aynı zamanda bir zenginliği ifade ediyor tabii. Yani bir birikim olduğu zaman gündelik olaylar üzerinde konuşmak, onları açıklamak, onları değerlendirmek, onları kavramsallaştırmak kolay. Bu çok kolay bir şey değil yani bunu yapmak. Yani düşünmek, gündelik olaylarla ilgili yorumlar yapmak, onları çoklu okumak. Zor bir şey, hele hele bizim ülkemizde daha da zor. Örneğin biz diyelim burada herhangi bir olguyu tartıştık, kitabı tartıştık.
Evet, mefhumları tartıştık.
Yani kitabı tartışırken bugün işte hem serbest piyasayla beraber ortaya çıkan yoğun bir kitap piyasası var, o var. Hem matbaa dediğimiz şeyde kitap var.
Evet.
Hem matbaa öncesi işte yazmayla gelen bir kitap var. Modernleşmeyle ilgili olan bir kitap serüveni var. Değil mi?
Evet.
İslam toplumlarında kitap diye bir boyut var. Dolayısıyla kitabın tarihle, kitabın moderniteyle, kitabın İslam'la, kitabın piyasayla açıklanabilen birçok boyutları var. Biz elimizden geldiğince bu şekilde burada meseleleri konuşmaya çalıştık. Yani gündelik diye gözüken başta çok gündellik değildi.
Evet.
Kültür ve fikir dünyamızla bir muhabbet kurmak üzere,
evet, evet,
programlar yaptık. onları bugüne transfer ederek, bugünkü insanların anlayabileceği bir dile çevirerek konuşmaya çalıştık.
Yani birçok mefhumu, birçok evet. Yazarı, düşünürü, eseri burada konu edindik
konuştuk.
Hocam.
Yani milliyetçilik konuştuk. Tartıştık, aydını tartıştık. İşte
kapitalizmi konuştuk, hümanizmi konuştuk. Veya sivil toplum Nurettin kavramını konuştuk.
Konuştuk.
Akif'i konuştuk.
Akif'i konuştuk. Bütün bunlarla konuşurken aslında biz bugünkü dünyayı, bugünkü toplumu konuştuk.
Evet.
Bugün Türkiye'yi ele aldık. Bugünkü Müslümanları bir yönüyle anlamaya, konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Dediğim gibi önce aslında meselelere biz çoklu baktık. Yani tekil bir açıdan yaklaşmadık.
Evet.
Hem çok boyutları olan, farklı yönleri olan ve bu nedenle onu daha geniş kavramak için çoklu okuma ihtiyacı duyduk. Hem de hakkaniyet ilkelerine uygun davranmak için çoklu okuduk. Yani olayın bir işte müspet yönü varsa ona da baktık. Menfi yönü varsa onu da görmesi.
Yüzleştik yani hocam.
Yüzleştik.
Biz. Evet.
Bu çok önemliydi bence. Bu açıdan bu program bize çok önemli şeyler kattığına inanıyorum. Türkiye'de basın özgürlüğünün tartışıldığı bir dönemde bu programın meseleleri hem müspet hem menfi.
İçe kritik bakış diyorlar
evet,
içe hocam.
Kritik olarak,
İçe kritik olarak baktık
İslami
yani
kesimden,
biz.
İslami kesimin sorunlarına da bakarak,
evet.
Onlarla da yüzleşmeyi göze alarak, eleştirme cesaretinde bulunarak bunu yaptık. Bize bu imkanları verdiği için hakikaten ben çok bu konuda
Erkam Radyo'ya müteşekkiriz.
Yani bu konuda müteşekkiriz.
Hocam İslam Toplum Tasavvuru eserinizde son kitabınızın adı buydu değil mi
evet,
hocam? Yanlış
evet.
Söylemiş olmayayım. Orada da yani az önce sorduğum soruya aslında cevap var. Hani bu sosyoloji kötü bir şey midir?
Evet oraya gelelim. Yani
evet.
Bu tabii çok yoğun bir biçimde sosyoloji kelimesi kullanılıyor Türkiye'de. Medyada, siyasetçiler, iş adamları herkes kullanıyor. Bir yönüyle güzel bir şey yani. Sosyoloji ile ilgili bir muhabbet var, bir temas var. Neden? Çünkü sosyoloji dediğimiz zaman toplumla ilgili. Yani milletle ilgili, yaşayan kültürle ilgili, toplumun tarihiyle ilgili. Bunları görmek, bunlara dokunmak, bunlara kucak açmak, bunları görmek iyi bir şey. Bunlardan ilham almak iyi bir şey. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi çünkü bunları görmezlikten gelinip elitist davranmaktır. Bu açıdan iyi bir şey. Ama öte yandan bu çok israf edilerek kullanılıyor. Ve gerçekten çoğu zaman anlamı bilinmeyerek insanlar tarafından kullanılıyor. Yani sosyoloji kelimesini kullanınca sosyoloji yaptığını sanıyor insanlar. Böyle bir şey değil yani sosyoloji yapmak. Toplumdan bakmak, milletten bakmak, gruplardan bakmak, pratiklerden bakmak. Yani yukarıdan bakmamak. Yukarıdan bakmak Allah'a mahsus bir şeydir. Yani Allah yukarıdan bakar.
Evet.
Onun özerkliğidir, onun mutlaklığıdır. Ama insana özgü değil. Yani,
yani ve Allah eşyaya, eşyaya, insana ve toplumlara da bir kanun koymuştur
evet,
değil mi hocam?
Bir,
yani olayların görünen sebepleri, evet. Sonuçları da vardır.
Tabii yani şimdi toplumlar dediğimiz şey bir öznedir toplumlar. Özne oldukları için onların kendilerine ait tarihleri var. Kendilerine ait bir yürüyüşleri var. Kendilerine ait ecelleri var. Her kavme bir ecel verdik diyor.
Evet.
Yani İbn Haldun toplumların doğup, büyüyüp, gelişip sonra yıkılması biçiminde yaptığı bir sınıflama tesadüfi değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de toplumlarla ilgili Allah'ın ortaya koyduğu ilkelerden
evet.
İlham alıyor.
Sünnetullah yani.
Değil mi? Buna
evet.
Sünnetullah diyoruz. O nedenle toplumların ecelinden bahsediliyor kavimlerin. Akleden kavimlerden bahsediyor. Toplumlar akledebilir. Bireyin akletmesi, toplumların akletmesi. Ya da hüsrana uğrayan kavimler diyor. Demek toplumlar hüsrana uğrayabilir.
Hata yapabilir.
Veya değişen toplum diyor. Bir toplum kendini değiştirmedikçe biz değiştirmeyiz. Yani
evet.
Bir toplum kendini değiştirebilir.
Bir iradesi var.
Bu toplumun
var.
İradesi var.
Evet.
Başka bir toplumdan bunu beklenmesi gerekmez. Bir toplum kendisine inanırsa, özgüveni varsa kendisi üzerine düşünür ve kendisi değiştirir. Bunun olabilmesi için bu bir toplumun kölelik duygusundan uzak olması gerekir. Bir toplumun işte İbn Haldun'un tahlil ettiği gibi Firavun döneminde Yahudilerin köleleştirilerek bütün özne olma yeteneklerini kaybetmesi gibi kaybederse öznelliğini o toplum kendi üzerine düşünemez. O toplum hüsrana uğrar. O toplum köleleşmiştir. Ama yok, ondan kurtulup hakikaten düşünmeye başlarsa, anlamaya başlarsa, kendisini sorgularsa, aklederse, akleden bir toplum, değil mi? Akleden kavim diyor Allah.
Evet.
Akleden insanlar dediği kadar.
Evet.
Bütün bunlara baktığımız zaman bir sosyoloji biliminin malzemeleriyle, temelleriyle, ilkeleriyle karşılaşıyoruz. Hakikaten bu çok önemli bir şey. Yani bu millet, ümmet, kavim, toplum, hizip, bu kavramlarla örülen Kur'an-ı Kerim'de bir epistemoloji var. Hadislerde bir epistemoloji var. Yine İslam toplumları pratiğine baktığımız zaman mezhepler tarihinde cemaatlerden, mezheplerden, tarikatlardan bahseden kitaplar var. Bu kitaplara sosyoloji kitapları denmemiş. İslami hareketler diye ifadeler kullanılmamış ama biz bugün modern dünyanın idrakiyle baktığımız zaman karşımıza bunlar çıkıyor yani.
Evet.
Bu yani çünkü işte ehli sünnet dediğimiz zaman, ehli şia dediğimiz zaman bunlar bir kelama dayandıklara kadar bir toplumsal pratiğe de dayanıyorlar. Kelamlarını toplumsal pratikten ilham alarak aynı zamanda yapılandırıyorlar değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Öf diyoruz, kıyas
diyoruz. Bu manada yani mezheplerin yani, bile bir sosyolojisinden bahsedilebilir
evet,
değil mi hocam?
Elbette.
O yani nedenle bulundukları coğrafi yerlere, evet, yerleşim yerlerinin nüfusun tarihine özelliklerine bakarak, göre, tarihine
coğrafyasına
göre,
coğrafyasına bakarak, üretim ilişkilerine bakarak, kendi içindeki örgütlenme tarzlarına bakarak, bütün bunlar bir toplumu anlamanın yollarıdır ve sosyoloji dediğimiz şey de bunu yapıyor zaten. Nasıl İslam toplumlarını anlamakta tarih büyük bir imkan bize sağlıyorsa, değil mi?
Evet.
Siyaset büyük bir imkan sağlıyorsa, siyasetnameler yazılmış, tarih kitapları yazılmış. Aynı zamanda sosyoloji de bize daha farklı bir pencereden bunu kavrama imkanını getiriyor. Onunla biz farklı bir şey hissediyoruz, farklı bir şey anlıyoruz. Bu açıdan önemli sosyoloji. İslam toplumlarının bugünkü durumunu anlamak açısından çok önemli özellikle.
Evet.
Çünkü İslam toplumu dediğimiz şey sadece normatif olan, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, sadece Hazreti Peygamber döneminde olan, sadece tarihte olup biten bir şey değil. Bugün de yaşayan bir varlık. Bugün de hayatını devam ettiren, bugün de kaoslar yaşayan, çatışmalar yaşayan bir toplum, bir toplumlar dünyası. Bütün bunlar üzerine düşünmek, bunları araştırmak, bunları tartışmak ciddi bir sosyoloji müktesebatını gerektirir. Tarihi malzemeler artık bugün tarihsel malzemelerin kendi başına bir önemi yok. Arşivin kendi başına bir önemi yok. Siz onu bugünkü insanların anlayabileceği bir dile koyarsanız, dahil ederseniz, yorumlarsanız bir anlamı olur. Bu da sosyoloji bilmekten geçer yani.
Yani aynı zamanda bir tasnif etme şeyi de veriyor.
Evet, yeteneğini veriyor. Yeteneğini yani. Veriyor. Kavramsallaştırma evet, yeteneğini veriyor. Yeteneğini tasnif veriyor. Etme yeteneğini veriyor. Farklı bakma imkanlarını sağlıyor sosyoloji. Çünkü kendi içinde çok farklı okumaları var sosyolojinin. Zenginleştiriyor bu açıdan da insanı. Tek bir açıdan bakmaya hapsetmiyor insanları. Sadece tarihten bakmıyorsun. Sadece efendim kelamdan bakmıyorsun. Toplum dediğimiz şey büyük bir şey yani. İçinde birçok şey var.
Evet. Hocam yani pratik olarak gidersek biraz da bizim de açılışta da bahsetmiştim. Programımızın 75 programımızın belki evet, ilk 35-40 programı işte mefhumlar, düşünürler, yazarlar, eserler, kavramlar üzerinden ilerledi. Son dönemde işte Türkiye gündemini, aktüel konuları gündemimize aldık. Ya yani bir insan, bu, ya bir dinleyicimiz, bizi şimdi dinleyen bir dinleyicimiz bir seçim geçirdik.
Evet.
Mesela buna genel olarak nasıl bakmalı? Yani bir sürü şey konuşuluyor şu anda. Dış güçler deniyor, proje deniyor. Ondan evet, sonra birazdan da hani konuşacağız da. İşte evet, AK Parti'nin oylarının düşmesi işte dış güçlerin bir projesiydi ve tuttu deniyor. Evet. Başka şey deniyor. Yani genel olarak yani bir örnek olarak söyledim bunu. Şu an İşte akademisyen olmayan, Yani ülkesinin meselelerine duyarlı, toplumsal meselelere duyarlı. Ne oluyor, ne bitiyor bu ülkede anlamaya çalışan, daha iyisi nasıl olur diye dertlenen bir insan nasıl bakmalı olaylara? Evet. Yani bir örnek seçimi verdim
şimdi
sadece.
Şimdi bu çok boyutlu bir şey. Yani baktığımız şey bir, bizimle ilgili bakan olarak biz. İki, baktığımız şeyle ilgili. Üç, baktığımız şeyi etkileyen, oluşturan bağlam, şartlar, çevreler, ilişkiler. Bunlar önemli. Bütün bunları hesaba katarak anlamaya çalışmak ciddi bir müktesebat gerektirir. Ama yok, düşünme gücü, derinliği, kavrama yeteneği çok düşük olan, daha çok sürüleşmeye yakın duran kitleler, heyecanlanmak isteyen, daha çok bulunduğu taraftarlıkla ilgili inancını pekiştirmek isteyen insanlara hitap etmek için bunlara çok gerek yok. Ya o kitleri tatmin etmek için onların sevdiği şeyler neyse o kelimeleri seçersiniz, parlatırsınız, kısa cümlelerle konuşursunuz ve onların da hoşuna gider.
Ya bugünlerde ama, kullanılan bir moda tabir de var, konsolide etmek diye. Konsolide. Yani insanları konsolide edersiniz diyorsunuz. Evet. Bir araya toplarsınız. Safları sıklaştırın dersiniz. Bunun dışına mı çıkmak gerekiyor
hocam? Bunun dışına çıkmak gerekiyor. Yani Türkiye özellikle şu 1,5 senedir girdiği bu kutuplaşma, öfke, birbirini sevmeme, dışlama, böyle bir kilitlenme yaşıyoruz. Bunu aşmak için bu 200 kelimelikle olaylara bakma tutumundan çıkmamız gerekiyor. Daha geniş bakmamız, daha farklı hislerle hislenmemiz, daha farklı bilimlerden katkı alarak konuşmamız gerekiyor. Elbette biz insanlara konuşurken onların anlayacağı bir dil kullanırız, kullanmalıyız. Fakat bu anlayacağı dili kullanmak demek çoklu bakmayı terk etmeyi gerektirmez. Yani Cemil Meriç dediniz. Cemil Meriç o kadar karmaşık şeyleri kısa, etkileyici cümlelerle anlatır ki, değil mi yani?
Evet, evet.
Dolayısıyla siz çok zor olan bir şeyi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani bilgi verirken, bir şeyi analiz ederken, bir şeyi betimlerken insanları sadece güdülemek değil, insanları aynı zamanda düşünmeye davet etmek. Bu çok önemli bir şey.
Ya yani düşüncenin üstüne, bilginin üstüne bilgi inşa ederek yani bu metot da geliştirmek lazım değil mi hocam?
İşte bu bir metot. Yani evet. İnsanları sadece efendim şurada karakol baskını oldu bilmem ne betimleyici bilgi vermek değil. Karakol baskını toplumsal hayır için, fayda için, zarar için taşıdığı anlam ne? Bunun cevabı verebilecek biçimde bunu söylemek. Bunu söylerken de kuşatıcı söylemek, insanları körleştirici,
manipüle edici,
cepheleştirici bir dil kullanmamak, haber ve betimlemeyi insanları düşünmeye davet edecek biçimde vermek, yapmak gerekiyor. Türkiye bir dönem bunları yapıyordu. Yani Türkiye'nin bir üniversite meselesi konuşulduğunda 2-3 farklı görüşe sahip insanlar bir araya geliyordu, belli bir müktesebatta konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Bir dönem siyaset meydanını hatırlayın.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Veya bir dönem eski İskele Sancak, ben 2 sene çalıştığım için biliyorum. Onları hatırlıyorum. Evet. Türkiye daha sonra bu tarzları terk etti. Reha Muhtar'la beraber bizim dalga geçtiğimiz tarz gittikçe
yaygınlaştı.
Ya
reyting kaygıları ortaya yani çıktı. Bir de yani manipüle ediliyor hocam.
Aslında
yani
reyting şeyine de çok inanmıyorum. Çünkü sonuçta hala bütün medya grupları sadece bu programlarla ekonomik anlamda kendilerini çeviremiyorlar. Ciddi anlamda hep destek alıyorlar.
Evet.
Yani programlar elbette siyasi programlar, eğlence programları ama kültür programı, fikir programı, siyaset programı bunlar yapılırken, topluma konuşurken bir insan da olsa ona doğruyu söylemek, ona doğruyu hissettirmek çok büyük bir şeydir. Şimdi bizim içinde de bulunduğumuz en büyük tuzak şu. Çok kitlelere gidelim. Çok insan bizi dinlesin. Çok fazla müşterimiz olsun. Çok fazla reklam alalım. Çok güçlü olalım. Bak bunların içinde hizmet yok, hayır yok, doğruluk yok, irfan yok. Hep böyle çok güç, piyasa, kar vesaire var. Şimdi sadece bunları amaçlamak ne bileyim yani özellikle muhafazakar kimlikle kendisini tanımlayan insanlar olarak bunları temel alırsak ciddi bir yozlaşmaya sebebiyet veririz.
Evet.
Yani insanlar ticaret yapsın, para kazansın ama medya faaliyetlerinde bulunurken kitleleri doğru bilgilendirmeyi esas almak, insanları düşünmeye sevk edici çalışmalar yapmak. Biz programımızda özellikle bunlara dikkat ettik. Yani Türkiye'nin en güncel meselesini tartışırken de belli bir bilimsel, belli bir entelektüel, belli bir hakikat boyutuyla ele aldık. Yani onunla temellendirmeye çalıştık. Oradan baktık. Yani sadece alıp olan bir olguyu, somut bir meseleyi insanları etkilemek üzere kışkırtıcı bir dil kullanarak olduğu gibi aktarmadık. Biz onun üzerine düşündük, biz onun üzerine konuştuk, kelam söylemeye çalıştık.
Evet.
Yorumlamaya çalıştık. Böylece aslında insanları düşünmeye davet ettik. Aslında başlangıç noktasıyla sonraki dönemde dönemle bir karşılaşma yaptığımızda
bir hazırlık safhası vardı.
Güzel bir şey olmuş evet. aslında. Yani evet. önce biz kavramlarla başladık. İnsanlara belli bir bakış açısı vermeye
sonra
çalıştık.
Sonra bu kavramlar ne işe yarar?
Sonra bunları
hadi bakalım dedik.
Türkiye'nin pratiğine
uygulamaya koyduk.
Uygulamaya koyduk. Evet. Aslında başta belki bunu planlamadık ama sonuçta yaptığımız şey
bu
gizli
oldu.
Bir el tarafından planlanmış gibi oldu. İyi bir tevafuk olmuş
evet,
bu yani.
Evet. Hocam son programımızın ilk bölümü sona erdi. İsterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Ardından da o son uygulamayı yine yapalım. Programımızın ikinci bölümünde şu seçimleri bir konuşalım hocam. Kırk ambar böyle sona ersin. Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra Kırk Ambar son milletvekili genel seçimlerinin değerlendirilmesiyle nihayete erecek efendim. Kısa bir aranızı rica ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz Kırk Ambar programının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Can, stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Açılışta da söylemiştim Kırk Ambar programımız bugün nihayete erecek. Yani bu isimle bu formatta yaptığımız programımız nihayete erecek. 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren başlamış bir programdı. Formattı Kırk Ambar. Bugün 75. programı ve burada nihayete eriyor. İnşallah Erkam Radyo'nun yeni yayın döneminde Eylül ayında başka bir proje ile başka bir program adıyla yeni bir formatla karşınızda olmayı murad ediyoruz. İnşallah nasip olur tekrar sizlerle buluşuruz kıymetli dinleyicilerimiz. Hocam başta da söylemiştim yani önemli bir gündemin içerisindeyiz bugünlerde. 7 Haziran seçimleriyle Türkiye'de yepyeni bir tablo oluştu.
Evet, evet.
13 yıllık AK Parti iktidarı sona ermiş oldu. Tek başına evet. iktidarı sona ermiş oldu. AK Parti yine %41 oyla birinci parti oldu. 258 evet. milletvekili çıkarttı. Henüz bu sonuçlar kesin ilan edilmedi ama görünen o. Belki bir eksik, bir fazla. 258 milletvekili var. İkinci olan CHP'nin 129'a düştü. 130 gözüküyordu. MHP'nin evet. 80, HDP'nin de hocam ben en son baktığımda 81 olmuştu milletvekili. Evet. Yani HDP bir milletvekili fazlasıyla MHP'nin önüne geçti. Genel olarak seçime baktığımız zaman hocam AK Parti'nin 9 puanlık bir önceki seçime göre 2011 seçimlerine göre bir düşüşü söz konusu. Aynı şekilde HDP'nin %6,5 olan ve bağımsız adaylarla girdiği seçimde bir parti olarak girmesi ve iki katına çıkması, 6,5'tan %13'e çıkması söz konusu oldu. MHP'nin oyları yine arttı. 13'ten 17'ye çıktı. 16,7 idi yanılmıyorsam. 17 civarına çıktı. Böyle bir durum söz konusu ve evet. bu mutlak bir koalisyonu gerektiriyor. 276'yı evet. bulamadığı için AK Parti. Şöyle bir şey okudum. Bu yakın geçmiş tarihteki koalisyon ve tek parti hükümetlerine dair sanki böyle bir adet oluşmuş gibi. 1900 65-71 arası tek parti hükümeti varmış hocam. 1973-80 arasını bunu koalisyonlar izlemiş. 1983-91 arası yine ANAP'ın tek parti dönemi, ama yine onu izleyen 10 yıl süre içerisinde de hep işte SHP, DYP, MHP, ANAP, CHP koalisyonuyla karşı karşıya kaldık ve aslında büyük bir krizden sonra 2002'de AK Parti iktidara gelmişti. Şimdi bu 13 yıllık süre bitti. Acaba önümüzde tekrar 10 yıllık bu şeye bakarsak, bu tekrara bakarsak, bu devinime bakarsak, yeniden bizi böyle koalisyon günleri mi bekliyor ki belki yeni oy kullanan 18 yaşını dolduran 1,5 milyon genç de oy kullandı bu seçimlerde. Onlar pek bilmiyorlar. Hani doğdular, AK Parti vardı. 1997'de doğanlar oy kullandı şimdi. Evet. Ama biz 97'de mesela 28 Şubat gibi çok ağır bir sürecin içinden geçiyorduk. Çok da bilmiyor yani yeni nesil o koalisyon dönemlerini de çok bilmiyor. Yeni oy kullananlar, yaşları 20-25 arasında olan vatandaşlar bilmiyor. Bu seçimi nasıl yorumluyorsunuz? Bu koalisyon ihtimali ki ihtimal değil artık, yani bu koalisyon gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. 2015 7 Haziran seçimleri hocam genel olarak neyi gösteriyor?
Yani bu tabii birçok açıdan okunabilir. Yani bir defa muhafazakar siyaset açısından okumak gerekiyor. Türkiye'de AK Parti neyi temsil ediyordu? Neler yaptı ve bugün bu durumda neye karşılık geliyor? Bunun cevabını aramak lazım.
Evet.
Yani Türkiye'de 2002 yılında yeni bir siyasi parti doğdu ve ciddi anlamda bir şeyi temsil ediyordu. Türkiye'de bütün farklı, ben öyle tanımlıyorum, Nur hareketini, Nakşi hareketini, İslamcıları, toplumsal tabanda bütün bunları ortak bir siyasi tahayyülde birleştiren geniş katılımlı bir demokrasi koalisyonu olarak vardı ve Türkiye'de birçok önemli değişimi gerçekleştirdi. Bunun aktörlüğünü yaptı. Kısmi anayasa değişikliği olsun, işte dine yönelik baskıların kaldırılması olsun, ihracatın artırılması, Türkiye'nin refah düzeyinin yükselmesi gibi. Bununla beraber muhafazakar siyasetin Orta Doğu açısından da ciddi bir anlamı vardı. Yani Orta Doğu'da demokrasi değişimi gerçekleşmedi. Diktatörler var. Bunlar yönetiyorlar. Bunlara karşı muhalefet eden İslami hareketler var. İslami hareketler de çoğunlukla diktatörlerin yoğun baskılarıyla karşılaşınca isyan yöntemine başvuruyor. Ama AK Parti'nin geldiği gelenek, milli görüş geleneği, işte diğer bahsettiğim partnerlerle birlikte geldiği gelenekte bu isyan kültürüne yönelmedi. Meydan okumasını demokrasi içinde sürdürdü. Bu İslam dünyası açısından da çok büyük bir örnek, çok büyük bir model. O nedenle Orta Doğu'ya bu model diye konuşuluyordu, söyleniyordu.
Bir fırsattı bu Arap Baharı.
Yani İslamcılar Türkiye'de İslami kesim eline silahlı alarak sorunlarını çözme yoluna düşmedi. Bunun yerine AK Parti de daha meşru, daha demokrasi içinde kalarak mücadelesini sürdürdü ve
meşruiyet sınırları içerisinde.
Meşruiyet sınırları içinde yer aldı ve Türkiye'ye de büyük bir dinamizm kattı. Türkiye'nin meselelerine insan kaynaklarıyla, yeni ufuklarla, yeni tezlerle büyük bir katkı sağladı. Bu önemli. Şimdi bu hareket siyasi parti olarak son seçimlerde büyük bir mağlubiyete uğradı. Yani evet, birinci parti ama bir defa %9 bir oy kaybı var. Bundan ötede tek başına artık iktidarı kuramayacak bir durumda. İktidarını kaybetti. Yani bu gerçekliği görmemiz gerekiyor. Bu yeni durumda ne olacak? Bir, Orta Doğu'da bahsettiğimiz örnekliği temsil edecek siyasi hareket de eğer çözüm olma imkanlarını, umudunu taşımazsa, bu sadece Türkiye için değil, İslam dünyası açısından da bir problem teşkil eder. O nedenle muhafazakar siyaset kendisini gözden geçirerek, eksikliklerini görerek, sorunlarını gidermeye çalışarak, kendisini yenileyerek yeniden yapılandırmalı. Bunun üzerine düşünmeli. Türkiye'de siyasi hareketlere baktığımız zaman da işte muhafazakarlar, liberaller, sol, Kürt siyasi hareketi değil mi?
Evet.
Ya böyle bir şey var, tablo var. Bu tabloya baktığınız zaman hala en büyük blok olarak muhafazakarlar vardır. Hala hem bölgenin hem Türkiye'nin umudu olabilecek söylemler geliştirecek, sorunları çözecek kapasitelere sahip olan, bunun için adımlar atabilecek bir hareket olarak duruyorlar muhafazakarlar.
Evet.
Bu nedenle bu seçim sonucu bu muhafazakar siyasetin seçimi kaybetmesi,
hocam,
davasının kaybettiği anlamına gelmiyor.
Hocam oradan burada isterseniz devam edelim. He. Yani seçimi AK Parti niye kaybetti? 9 puan niye kayıp verdi?
9 puan evet niye bunu neden oldu? Bunun birçok yani ben tabii yani AK Parti camiasının içindeyim ama aynı zamanda bilimsel bir mesafe koyarak da veya öz eleştiride bulunarak da konuşma ihtiyacını hissediyorum açıkçası.
Evet.
Buradan baktığım zaman birkaç şey var. Bir tanesi tabii ki Arap Baharı ile beraber gelen sert rüzgarlar ve bunun Türkiye'deki yansımaları, AK Parti'nin buna karşı sertleşmek zorunda kendisini hissetmesi.
Ve bu, bunu biraz açabilir miyiz hocam?
Yani bir şu var. AK Parti durup dururken sert bir siyasal dile yönelmedi. AK Parti'nin sert bir siyasal dile yönelmesi, Arap Baharı'nın engellenmesi, darbecilerin Mısır'da iş başına gelmesi ve bunların da Türkiye'de buna yönelik bir takım girişimlerde bulunması. Yani gezi olayları düzenlenmesi, 17-24 Aralık'ta bir takım girişimlerde bulunulması, uluslararası basının AK Parti, İslamcılar ve Tayyip Erdoğan'ın şahsiyeti konusunda çok olumsuz yargılarda bulunmaları bir kampanyanın olduğunu gösteriyor.
Ya engellendiğini bir, düşündü bu, AK
bir,
Parti.
Evet, bu AK Parti de bundan ürktü ve buna karşı sert bir dil geliştirmeye yöneldi. O nedenle işgal ve kurtuluş söylemine yöneldi. İşgal ve kurtuluş, yani Türkiye'yi işgal etmek isteyenler var. Türkiye tam bağımsızlık için yeniden mücadele etmeli. Savaş malı son savaşını verecek, seçimleri, siyaseti bunun üzerine okumaya çalıştı. Bu bir cepheleşme siyaseti tabii. Siyasal dil olarak hem sertliği hem ötekileştirmeyi, hem yukarıdan bakmayı, hem kibirli olmayı getiren bir dil. Bu siyasal dil bence belli bir süre işledi, ondan sonra doyuma erdi ve insanlar buna rahatsızlık duymaya başladılar. Yani sürekli korku, korku, korku, bir yerden sonra insan ya neşem kaçtı, ben gülmek istiyorum, neşelenmek istiyorum demeye başlarlar.
Buna ya da yani ötekileştirdiğimiz insanlar da bir şekilde yine tabii, bizim insanımız.
Yani bir
bu da söylendi.
Yani muhalif olanları, rakip olanları eleştirmek, onları tartışmak en doğal hakkıdır bir siyasi hareketin.
Evet.
Ama bunları olmayan gerçeklerle eleştirmek, olmayan gerçeklere bunlara aitmiş gibi söyleyip sürekli bunları deyim yerindeyse gagalamak da bir süre sonra ters tepmeye başlıyor açıkçası.
Hocam süremiz kısıtlı olduğu için ben hızlı sorular sormak istiyorum.
Yani, buyurun. Yani bir tek siyasal dilden bahsettim.
Evet.
Bence burada adayların profili de çok büyük bir önem taşıdı. Güneydoğu Anadolu'yu ben yakından biliyorum. Gidip geliyorum.
Hocam onu soracağım. Yani HDP niçin bu kadar oy aldı? Onu isterseniz...
Bu şeyle de ilgili. Yani
bir araya bir soru daha ben katayım hocam.
Bu adaylarla ilgili bitireyim. Onu
öyle mi? O zaman şöyle sorayım ben onu. Sorusunu da sormuş olayım. Yani HDP'nin bu kadar fazla oy almasının sebebini değerlendirdiğimiz zaman hani Güneydoğu'daki seçilen adayların özelliklerinden bahsettiniz. Hatta farklı yerlerdeki, yani bugün İstanbul'da gördük ki HDP MHP'den daha çok oy aldı hocam.
Evet.
Yani demek ki İstanbul'da eğer HDP'ye oy verenler Kürt nüfussa, İstanbul'a da AK Parti'nin çok ciddi Kürt adayların, onları etkileyecek karizması olan adayları çıkarması gerekiyordu değil mi hocam?
Kesinlikle öyle. Yani konuşmasıyla, şivesiyle, duruşuyla, bir şeyle Kürt olduğunu insanlar hissetsin. Ama yine AK Partili olsun. Muhafazakar siyaset içinde olmuş olsun. Eyvallah. Ama bu tür insanları AK Parti maalesef koymadı.
Koymadı.
Ama öte yandan HDP başörtülüyü koydu. Muhafazakar kimliği olan insanları koydu. Güneydoğu'da da koydu, diğer yerlerde de bu.
Yani liberalleri, solcuları, hatta evet, uç solcuları yani bile bir, etkileyecek adaylar koydu.
Bunlar bir sosyolojiye tekabül eder. Mikro düzeyde de olsa bir karşılığı var bunların. Bir ikinci olarak elitlerin dolaşımı diyoruz. Üçüncü dönem kuralı çok önemli. Güzel, evet, hep destekledik. Ama elit dediğimiz insanlar şudur. Belli müktesebatı var, donanımı var, toplumla tanışıklığı var. Siyasette sosyoloji karşılığı var.
Elitist değil, elit. Yani, elitle elitisti elit ayırmak gerekiyordu yani, değil mi hocam?
Yani efendim gitmiş Amerika'da okumuş, doktora yapmış veya büyük profesör olmuş. Toplumda ne ilişkisi var, ne şuyu var, ne buyu var. Kamusal temsiliyeti sıfır. Bu olmaz siyasette. Yani siyasette bu toplumda bir şeyler başarmış olması gerekiyor. İş adamı olarak, kültür adamı olarak, teşkilatçı olarak. Bu 24-25 yaşında adaylar milletvekili olmuş, bilmiyorum bunlar. İşte duyuyoruz, babası tanınıyor kamusal alanda vesaire. Olmaz bu. Kişinin kendisi bir şeyi bu toplumda becermiş olması gerekiyor.
Kendini ispat etmiş olması
gerekiyor.
Bu neyi
etkiler? Bu siyasette çalışan teşkilat önemli. AK Parti teşkilatı önemli. Oradaki insanların motivasyonunu etkiler bu.
Evet.
Çünkü onlar da bu yarışmanın içinde. Onlar da siyasete belli yere gelmek istiyorlar. Ve bu seçim sürecine yeterince teşkilatların değerlendirilmediğini de açıkçası gördüm ben.
Yani evet. Hocam şöyle
bir şeyler var.
Evet, yani şöyle bir şey de var. Bu seçmen nedenleri, davranışını etkileyen en önemli unsurlardan birisinin ekonomi olduğu söyleniyor. Evet. Yani seçmen en nihayetinde cebine ne kadar para giriyor, ne kadar kazanıyor, bu kazancı arttı mı? Hani bunun etkili olduğu söyleniyor yani ekonomik verilerin. Bu manada bu son 3 yıla kadar Türkiye'nin büyüme oranının 6.9 iken evet, son 3 yıldır bunun 3.1'e ve altına düştüğü, bunun da etkilediği söyleniyor. Ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten refah düzeyi, müreffehlik, işte kişi başına düşen milli gelirin artması, insanların cebine giren paraların artması mı etkiler seçmen davranışını? Yani ideoloji yok mudur hocam? Yani ideolojilerin şimdi bittiği bir zaman, yani daha doğrusu değer siyaseti yok mudur? Onu da şunun için söylüyorum. Mesela CHP'de çok ciddi bir reklam kampanyasıyla seçim meydanlarına indi. Emeklilere evet, ikramiye vaat edildi dini bayramlarda. Hı hı. Asgari ücretler işte 1500 liralara, 2000 liralara çıkarılacaktı. Şimdi bakıyoruz, en çok oy aldığı Ege kıyılarında oyları düşmüş CHP'nin. Evet, evet. Bu da şuna bağlanıyor. Yani CHP tamam hep ekonomi dedi ama CHP'ye oy veren bir kesim var ki onlar, ya laiklik bizim çok önemli bir değerimizdir, bunu koruyacağız. Ya da işte Kemalizm üzerinden, Atatürkçülük üzerinden de CHP'den bir şey duymak istediler. Bunu duyamadılar. Dolayısıyla CHP hiç değer siyaseti, ideoloji yapmadı. Ve o yüzden oyları düştü deniyor. Yani bunu evet, nasıl evet, dengelemek gerekiyor?
Şimdi yani tek bir faktör yok aslında. Yani kimlik de önemli, ekonomi de önemli. Bu toplumsal kesime göre, sınıflara göre değişir. Örneğin taşeron işçiler için ekonomi birinci derecede önemlidir. Ve bunların AK Parti'ye bakışında ciddi anlamda problemler var. Yani şey var, olumsuzluk var.
Evet.
Yine ekonomik düzeyi belli bir aşamaya ulaşmış, hayatını kurmuş, istikrarlı bir ekonomiye sahip olan orta ve üst kesimler ise sadece ekonomiyle değil aynı zamanda saygınlıkla bakarlar. Kendisinin saygın olarak algılandığı bir siyasal tahayyül içinde görmek isterler. Kendisine değer verilmesini isterler.
Evet.
Veya kendi kimliğini ifade edemeyen insanlar yeterince kimlik siyasetini tercih ederler. İşte Güneydoğu Anadolu'da Kürtlerin, Ege'de de dediğiniz doğru. Yani onlar için Ege'de ekonomik sorun çok yok yani. Emekli insanlar var. İşte toprakları var.
Tatil beldeleri var.
Tatil beldeleri var. Dolayısıyla ekonomik sorunları yok bunlar. Ama teşebbüsçü de olmak istemiyorlar. Girişimci olmak istemiyorlar. O onlara yetiyor. Dolayısıyla iki korkuları var. Bir, doğudan Kürtler geliyor ve bunlar bizim işimizi elimizden alabilirler. İki, bu AK Parti gelir şeriatı kurar ve dolayısıyla bizim laikliği ortadan kaldırıp bizi çarşaflara kapatır. Evet. Böyle kimlik temelinde bir şeyi var. Bir bakış açısı var. O nedenle yani yine sosyolojiyle konuşursak toplumu yekpare, tamamıyla ekonomi önemlidir demek ne kadar hatalıysa tamamıyla kimlik demek de hatalı. bölgelere göre, toplumsal kesimlere göre değişir. Çünkü ekonomi genel anlamda Türkiye'de AK Parti ekonomiyi düzeltti ve çok önemli şeyler yaptı. Bence bu dönemde, bu seçimde ekonomi konusunda rahatsızlık duyanlar çoğunlukla işte taşeron işçiler gibi. Onların bir asgari ücretle.
Ya da işte emekliler mesela, evet, emekliler, bu manada öne sürüldü.
Var. Evet, evet. Bunun dışında toplumun geniş kesimleri bence bir kimlik, ikincisi kendisini saygın hissedip hissetmeme.
Evet.
Yani aidiyeti hissettiğim bu parti benim saygınlığımla paradoks temsil eden, teşkil eden temsillerde bulunuyor mu, bulunmuyor mu mesela?
Evet.
Motivasyonu düşürmesi açısından önemli.
Evet, evet. Hocam yani, peki burada seçmen ne demek istedi? Şimdi şöyle şeyler de sosyal medyada sabah biraz dikkatimi çekti, baktım. Şu söyleniyor: ya biz aslında AK Parti'ye bir ders vermek istedik. Hani 280'de 285'te kalsın.
Evet, evet.
Tek başına yine iktidar olsun ama biraz da kendine çeki düzen versin.
Evet.
Denmek istedi, fakat bunun dozajı kaçtı. Tabii bunu mümkün değil seçmenin ayarlayaması, evet, böyle bir şeyi ayarlaması. Şu anda aslında AK Parti'den MHP'ye ve HDP'ye oy kaydığı söyleniyor. O seçmenlerin pişman olduğu söyleniyor şu anda.
Doğrudur.
Pişman
doğrudur
olduğu söyleniyor.
Doğru.
Yani gerçekten böyle miydi? Yani AK Parti sınırda kalsın, yine tek başına iktidar
ya
olsun.
Çoğu insan aynen öyle. Ben de mesela %41 tahmin ediyordum ama kesinlikle diyordum ki AK Parti yine iktidar olur. Birçok insan böyle söylüyordu, böyle konuşuyordu. Çünkü hakikaten mevcut siyasi partilere bakın. Hedefleri ne? AK Parti'yi düşürmek ve Erdoğan'ı engellemek.
Hatta CHP zafer kazanmış gibi idi hocam o gece.
Zaferi böyle algılıyor çünkü.
Evet.
Haklı kendi açısından. Yoksa ben yeni bir ekonomi sistemi kuracağım.
Oyumu
ben
artıracağım.
Ben insanlara iş imkanları sunacağım. Ben bilmem ne yapacağım. Böyle bir şey yok.
Tabii tabii.
Bir siyasetleri yok. Halk da bunu biliyor. O nedenle halk AK Parti'den rahatsızlık duyduğu bazı davranışlar ve tutumlar vardı. Bunları bu rahatsızlığına ortaya koydu. Fakat iktidardan da etmek istemiyor daha.
Evet. Peki yani, ne olur hocam bu saatten sonra?
Yani bu saatten sonra ne olur? Bir koalisyon dönemi geçer.
Yani ne siz ne olacağını tahmin ediyorsunuz? Birkaç... O denklem de çok zor hocam. Şimdi mesela AK Parti'nin dışarıda kalmasıyla HDP, MHP ve CHP'nin bir araya gelmesi mümkün gözükmüyor. Özellikle MHP'nin, HDP'nin olduğu bir koalisyonda yer almayacağı düşünülüyor.
Evet.
Öbür taraftan MHP diyor ki biz hiç kimseyle koalisyon yapmak istemeyeceğiz diyorlar. HDP bugün açıklama yaptı, biz de yapmak istemeyeceğiz diyor.
Şöyle bir şey var, yani bir defa bakın. Doğru, iki milliyetçi parti var. İki çeyrek milliyetçi parti. Bir çeyrek de sol Kemalist parti var.
Evet.
Bir milliyetçi Türk Milliyetçi Partisi MHP, Kürt Milliyetçi Partisi HDP. Bunların siyasi söylemleri itibariyle bir araya gelmesi, anlaşması, siyasi bir korsüsyon meydana getirmesi mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. 28 Şubat'ta da benzer biçimde olmalarına rağmen bir araya geldiler. Neden? Çünkü 28 Şubat'ta bunları dizayn eden bir üst irade vardı. Onlara emretti ve onlar da hazır olay geçip bir araya geldiler.
Darbeyle tehdit ettiler.
Aynı şey şimdi de. Hı. Eğer Demirtaş'ı, HDP'yi destekleyen bir üst irade ittifak varsa ve bu ittifak yine bu ittifakın ana motivasyonu AK Parti iktidardan düşürmek değil mi?
Evet.
İslamcıları siyasetten uzaklaştırmak, Erdoğan'ı güçsüz bırakmak ve bunlar bu üç parti üzerinde etkili olurlarsa onları bir araya getirirler, onlar koalisyon oluştururlar. Fakat bunlar Türkiye'yi yönetme konusunda bir imkana sahip değiller, bir yeteneğe sahip değiller. Dolayısıyla başarısız olurlar ve AK Parti kendisiyle yüzleşerek yeniden daha güçlü bir siyaset olarak geri dönebilir yani. Ha, bunun dışında başka seçenekler var. Diyelim MHP ile AK Parti koalisyona gidebilir yani, veya HDP ile AK Parti koalisyona gidebilir. Üç farklı seçenekten bahsetmek mümkün bence.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, 40 Ambar programımız, Erkam Radyo'da yayınlanan 40 Ambar programı, bu 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerin analiziyle sona ermiş bulunuyor. 75 programdır size sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağ olun, sizler de Erkam Radyo frekanslarından bize kulak verdiniz, dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu program siz kıymetli dinleyicilerimizin zihin ve gönül dünyalarında bir iz bırakmıştır, bir hatıra bırakmıştır. Efendim, biz programımızı sona erdirdik. İnşallah yeni yayın döneminde, Eylül ayında sizlerle yeni bir program adı altında, yeni bir formatta tekrar birlikte olmak istiyoruz. Ramazan ayınız şimdiden hayırlı mübarek olsun. Ramazan bayramınız hayırlı mübarek olsun. İnşallah Kurban Bayramı'nda sesimizi tekrar size duyurmuş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hocam, evet. Siz son bir şey söylemek ben ister misiniz?
Ben de tabii dinleyicilerimize, milletimize hayırlı, muhabbetli ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim. Peki.